Üçüncü ayrım. Kitabın adı. Halide İdip biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 13. Baba sarayda nöbette. İnatçı bir çocuktu Halide. Onu kafasına koyduğu şeyden vazgeçirmek mümkün olmazdı. Annesinin öldüğü günlerde sarayda nöbetçi kalan babasının yanına gitmek için öyle bir ağlama tutturmuştu ki sesi duyan mahalledeki bütün Rum ve Ermeni komşular koşup gelmek zorunda kalmışlardı. Bir türlü susmayacağı anlaşılınca ne yapıp edip gecenin bir vaktinde küçük bir kızın kuş uçurulmayan Yıldız Sarayı'nda görevli babanın yanına gitmesini sağlayacak birini bulmuşlardı. Sonunda babasına kavuşmuş, baba kız sarayda sarı yazma bir yorgana bürünüp koyun koyuna yatmışlardı. Mehmet Edip Bey'in görevli olduğu J.B. Hümayun Dairesi'ne Yıldız Camii'nin karşısındaki selamlık töreninin yapıldığı setin arkasından gidilirdi. Büyük kapıdan geçilir, dar ve uzun çakıl döşeli yoldan görünürdü. Yolun iki tarafında çeşitli daireler bulunurdu. Edip Bey bu dar yolun üzerindeki J.B. Hümayun Dairesi'nde gece de nöbete kalırdı. J.B. Hümayun katipleri her an göreve çağrılacak gibi sırayla sarayda yatarlardı. J.B. Hümayun Dairesi, padişahın özel hazinesindeki nakdinden ayrı olarak acil harcamalar için sarayda bulundurulan parayı muhafaza eder, hünkâr tarafından istenildikçe para verir veya gösterilen yere sarf eder ve hesabını tutardı. Bu dairenin başında bulunan kişilere J.B. Hümayun katipleri denirdi. Dipnot 15. Bürokrat Tevfik Birey'nin 2. Abdülhamit Meşrutiyet ve Mütareke Hatıraları. Cilt 1. Hazırlayan Fatma Rezan Hürmen. Pınar Yayınları, İstanbul, 2006, sayfa 56. Abdülhamit, para biriktiren, servetini dikkatle idare eden bir padişahtı. Bendelerine karşı eli açık olmasına rağmen kendisi israfı sevmez, düzenli ve tutumlu yaşardı. Taşınır ve taşınmaz servetin işletilmesini paradan anlayan kişilere bırakır, kendisi ardından denetlerdi. Dipnot 16. Albay Kabacalı, Abdülhamit, Denizbank, 2006, İstanbul, sayfa 279. Döneminde hem saray giderlerinin açığını kapatmış hem de kendi kesesinden yani J.B. Hümayun hazinesinden kışlalar, okullar, camiler yaptırmıştı. İngiliz çocukları gibi. Mehmet Edip okuduğu kitaplardan ve çevresindeki sohbetlerden İngiliz terbiyesini kızı için iyi bir terbiye olduğuna karar vermiş, katı bir İngiliz disiplini uygulamaya başlamıştı. Bütün çocuklar ellerinde horoz şekerleriyle gezerken Halide'ye et, sebze ve az miktarda yemiş verilir, akşamları da bir bardak süt içirilirdi. Soğuk havalarda kalpak takan küçük kızın kollarıyla bacakları hep çıplaktı. İngiliz çocukları gibi yazları beyaz keten giysiler, kış günlerinde lacivert kısa giysiler giyerdi. Öteki çocuklara benzemediği için hüzünlenen halde yaşıtlarının kırmalı, kurdelili giysilerine çok özenirdi. Edip Bey, Halit diye çağırdığı kızını oğlan gibi büyütmek hevesinden uzun süre vazgeçmedi. Saçlarını kısacık kestirdiği Halide'yi bir sürü oğlan giysileriyle gezdirdi. Ancak yıllar sonra kızı büyüyünce Edip Bey inadından vazgeçti. Halide'nin saçları uzayıp uçları mısır püskülü gibi sararınca haminnesi dört örgü yapıp tepesine bağladı, uçlarını da sincap kuyruğu gibi bıraktı. Çok sevdiği bebeklerle oynamasına hiç karışan olmamıştı. Babasının Beyoğlu'ndan aldığı taş bebekleri değil de elle dikilip kafasına mısır püskülünden saç takılan bebekleri severdi. Yetişkin bir kız olduğu günlerde de gizli gizli bebekleriyle oynamayı sürdürdü. Bebekleri için sonu acı biten hikayeler yaratır, bilmeden ilk roman provalarını kafasında kurardı. Mor salkımlı evde yaşayanlardan biri de komşu kızına aşkından sararıp solan Kemal Dayı'ydı. Maliye Nezareti'nde katip olarak çalışan Kemal Dayı, her cuma günü Halide'yi odasına çağırır, gizli gizli çizdiği resimleri ona gösterirdi. Günün birinde saray kadınlarına öğretmenlik etmiş, eğitim ve kültürüyle çevresini etkileyen Gümüş Hanım isimli bir saraylı kadın, halayığı Fikriyar ile aileye katıldı ve onlarla birlikte yaşamaya başladı. Halide'nin saraylı hanım teyze diye söz ettiği genç kadın, süslü eşyaları, giysileri, mücevherleri ve kitaplarıyla bir çekim merkezi olmuştu. Saraylı teyzeye Nakiye Hanım'ın gösterdiği büyük ilgi hizmetkarlar arasında dedikoduya neden oluyor, onunla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyordu. Nakiye Hanım'ın bu saraylı kadını oğlu Kemal ile evlendirmek istediği anlatılıyordu. Edip Bey evleniyor. Halide'nin 4 yaşına bastığı günlerde haminnesinin yüzünde bir keder belirdi. Fısır fısır konuşmalar kapı arkalarından odalara yayılıyor, herkes bir karış suratlı dolaşıyordu. Edip Bey, ev hizmetlerine bakan ihtiyar hanımın torunu ile evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Aile sakinlerinin bütün karşı çıkışlarını kulak ardı edip onunla nikahlandı. Ardından da Yıldız'da bir eve taşındı. Tek endişesi Halide'ydi. Kızını mutlaka yanında istiyordu. Halide babasının yeni evine yalnızlık hissetmesin diye Mahmure ile birlikte gönderilmişti. Oysa o, mavi gözlü pembe yanaklı yeni anneden ilk görüşte hoşlanmış, sıçrayıp kucağına oturmuştu bile. Birkaç saat geçip de Mahmure'nin ayrılık saati gelip çattığında kendisini kötü hissetti. Yabancılar arasında kaldığını düşündü. Edip Bey'in yeni eşini ziyarete gelenler Halide'yi beğenmeyip dudak bükmüşlerdi. Derin bir kedere kapıldı. Tanıyıp bilmediği bu yabancıların ondan hoşlanmamalarının sebebini çocuk aklıyla anlamaya çalıştı. Belki de gözleri mavi olsa güzel bir kız olacak, herkes onu sevecekti. Eleni'nin yuvasında. Edip Bey kızını saraya mensup tanınmış gayrimüslimlerin küçük çocukların devam ettiği yuvaya verdi. Halide'nin dış dünya ile ilk teması bu yuvada başladı. Kirya, dipnot 17, bayan ya da hanım, Rumca. Eleni ve kız kardeşinin çalıştırdığı yuvaya ara sıra uğrayan Mahmure, önünde sürekli mum yanan Meryem Ana tasvirinin önünde kaskatı kesilir, bu günah derdi. Halide Rumca'yı kısa sürede söktü. Eleni şefkatiyle kısa süre içinde küçük kızı değiştirmişti. Artık o durgun kız gitmiş, yerine oynayan, sıçrayan, koşan, şarkılar söyleyen bir Halide gelmişti. Eleni onu masanın üzerine çıkartır, Kukuriko Petinos diye başlayan ve yaramaz bir horozu anlatan şiiri okuturdu. Ona öylesine bağlanmıştı ki, Eleni'nin çarşıya gittiği kısacık anlarda bile Halide kaybolduğu duygusuna kapılırdı. Şiir okumak için masaya çıktığı günlerden birinde aniden etrafındaki her şey sallanmaya başladı. Doktorların sebebini bulamadığı, ilaçların fayda etmediği bir hastalığa yakalanmıştı. Babası yatağının başucunda ağlıyor, üvey anne ne yapacağını bilmeden dolaşıyordu. Sonunda Mehmet Edip, kızını bir arabaya koyduğu gibi hamilesinin ve ablasının yaşadığı mor salkımlı eve götürdü. Eski düzenine dönen Halide sevdiklerinin arasında iyileşecekti. Büyüme sürecinde hastalık zaman zaman ortaya çıkacak, zaman zaman hayata karşı ilgisini kaybettiği dönemleri hep olacaktı. Onun bu hastalığına iyi gelen ilaç yoktu. Okumaya başlıyor. Halide okuma yazma öğrenmek için hamilesine vızıldanmaya başlamıştı. Sonunda babasından izin çıktı. O günlerde mektebe amin alayı denen bir merasimle başlanırdı. Kızlara ipekli süslü esvaplar giydirirler, göğüslerine Kur'an cüzleri için özel olarak dikilmiş işlemeli bir kese asarlar, sonra da bir arabaya bindirirlerdi. Dipnot 18. Mor salkımlı ev, sayfa 70. Büyük çocuklar önde ilahi söyler, arkadakiler de amin diye bağırıp onları takip ederek bir sokak alayı oluştururlardı. Halide sokak alayından korktuğu için onun töreni evde yapıldı. Zaten Edip Bey de kararını vermişti. Halide ev eğitimi alacaktı. Çiçekli, şampanya renkli bir kumaştan topuklarına kadar uzanan çok güzel bir entari ile aynı renkli tülden bir başörtüsü hazırlandı. Bir gün her taraf silindi, süpürüldü, masaların, koltukların yerleri değiştirildi. Evin erkekleri yeni elbiselerini giydiler, ablası ile Halide süslü entarilere büründüler. Saraylı teyze o gün Halide'nin göğsüne bir elmas broş takmıştı. Öğleye doğru kapılar açıldı, elleri tesbihli, başı sarıklı hoca efendiler gelmeye başladılar. Büyük ziyafete babasının saray arkadaşları ve komşular davetliydi. Yemekler yendikten, kahveler çubuklar içildikten sonra ablamla beni ellerimizden tutup misafir amcaların yanına götürdüler. Salon hep az konuşur, çok düşünür, temiz yüzlü erkeklerle doluydu. En evvel baş köşede oturan sarıklı hocadan başlayıp bütün misafirlerin ellerini öptük. Sonra bizi köşedeki hocanın önüne oturttular. Hoca ile bizim aramızda mini mini üstü şal örtülü bir rahle vardı. Hoca rahlenin üstünde duran az yapraklı bir kitabın ilk sayfasını açtı. Dipnot 19. Halide Edip, mektebe nasıl başladım? Arkadaş 17.1.1941 Hilmi Yücebaş. Bütün cibbeleriyle Halide Edip, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul 1964. Sayfa 9. Halide, Elif Bağ'ı yüksek sesle tekrar etmiş ama heyecandan hocanın elini yeniden öpmeyi unutmuştu. Resmi törenin ardından Hoca Efendi, Halide ile Mahmure'ye Elif Bağ ve Kur'an öğretmek için düzenli olarak eve gelmeye başladı. İki tarafında mum yanan rahlede Halide her gece Kur'an okuyor, ahenginden büyük haz alıyordu. Okumayı söker sökmez, Afrika seyahatnamesini Saraylı teyzenin halayı Fikri Yar'ın yardımıyla raftan indirmişti. Saraylı teyze yalnız kütüphanesiyle değil, eğitmenliğiyle de Halide'nin yaşamında önemli bir rol oynadı. Edindiği ilk bilgiler onun kütüphanesinden süzülüp gelenlerdi. Hamilesine anne diyen, saraydaki kadınların öğretmeni olan Gümüş Hanım, daha sonra Halide'nin babasıyla evlenip üvey annesi olacaktı. Mor salkımlı evin üzerinde felaket rüzgarları esiyordu. Hamines'in çocuklarına Verem musallat olmuştu. Annesinden önce de büyük dayısı Verem'den ölmüştü. Ölüm sırası Kemal dayıya gelmişti. Felaket sürecek, oğlunun acısına dayanamayan büyük babası Kemal'in ardından hayata veda edecekti. Hamines'i bunca sevdiğini, sonsuzluğa uğurladığı evine küsmüştü. Mor salkımlı evi terk edip Üsküdar'a taşındı. Halide, kah babasının evinde kalıyordu, kah Hamines'inin. Yaz tatillerinde babası da Hamines'ine konuk olurdu. Halide'nin çocukluğu, Yıldız Ihlamur, Şemsipaşa Sultan Tepesi ekseninde geçti. İlk süt ninesi Hatice'nin çingene olduğu söylenirdi. Ali Lala, Saka Abdi, Hain mi Hain Rasim Dadı, babasının okuttuğu Mehmet Efendi, evin yemeklerini pişiren Havva Hanım, hastalık zamanlarında cinleri kaçırtmak için çağrılan Arziye Hanım, Ermeni İsmetçi Roza, zaman zaman yatsıya gittiği süt dinesi Nevres Bacı, Habeşistanlı Reşe, hiç tanımadığı Hayri Dayı'nın oğlu Refet ile ilk arkadaşı çikolata renkli Şayeste, Halide'nin çocukluk anılarına anlam katan insanlardı. Küçük kızın doğum günleri hiç kutlanmazdı. Öğretmenlerinden biri eski takvimle yeni takvimi önüne koyup öğrencisinin 15 Şubat'ta doğduğuna karar verince onun da bir doğum günü olmuştu. Mehmet Edip Bey'in akrabası yoktu. Babasını evlat edinen Şeyh Mahmud'un karısı 1900 yılında Sultan Tepesi'ndeki eve gelip bir süre kaldığında babasının büyük saygı gösterdiği bu kadını Halide bir kez görmüş, o sırada okulda yatılı olduğu için uzun süre birlikte olamamıştı. Babasının ailesi hakkında bilgi sahibi olan tek ziyaretçi ise eve sık sık uğrayan Çerkez Mahinur Hanım'dı. 1894 Temmuz'unda evde büyük bir değişiklik yaşandı. İstanbul'da büyük zelzelenin yaşandığı gün 10 Temmuz'da Mahmure abla ile Eczacı Yusuf Bey'in düğünleri yapılmıştı. Yusuf enişte iç güveysi gelecekti. Şemsipaşa'daki evin selamlığında yerleşik olarak oturan, gerekli işleri yapan iki erkek Lala vardı. Süleyman Ağa, büyük baba ölüm döşeğindeyken gelmişti. Kendi maceralarını Doğu Anadolu'nun peri masallarıyla harmanlayarak anlatan Süleyman Ağa, evden ayrılınca onun yerine Eynli Ahmet Ağa gelecekti. Hazreti Ali ve Battal Gazi. Ahmet Ağa, Halide'nin yeni bilgi kaynağı olmuştu. Sabahları deniz kenarına inerler, peynir ekmek kavun yerler, Eynli Ahmet Ağa okur, Halide dinlerdi. Ahmet Ağa 3 sene boyunca Halide'ye Ebu Müslim Horasani'den, Battal Gazi'den hikayeler okudu. Bu hikayelerdeki kudret, ses ve renklilik Halide'yi kendinden geçirirdi. Kahramanlık hikayelerini tükettiğinde ise aşk hikayeleri anlatmaya başlardı. Her iki lala da onun hayal dünyasında yeni kapılar açmışlardı. Ama Halide'nin ruhundaki asıl kahraman ne Battal Gazi ne Ebu Müslim Horasani'ydi. Onun kahramanı Hazreti Ali'ydi. Ahmet Ağa ona Hazreti Ali'nin savaşlarını anlatan birçok hikaye okumuştu. Bilhassa Hazreti Ali'nin insan yiyen ejderhaları öldürmesine bayılırdı. Zayıfları koruyan bu kahraman düşmanlarına karşı da mert ve insaniydi. Dipnot 20. Mol Sarkımlı Ev. Sayfa 89. Babası iki eşli oluyor. Halide saraylı teyzenin evdeki varlığından büyük memnuniyet duyuyordu. Ancak bir gün saraylı teyze kendisine mektupla gelen bir izdivaç teklifinden söz etti. Evlenirsem giderim diye de ekledi. Oysa Halide o güne kadar sadece 20 yaşından küçük kadınların evlendiğini zannediyordu. Saraylı teyze evlenip evden giderse korkusuyla karalar bağladı. Uykusundan uyanıp sayıklıyor, Hamines'i üzerine tütsüler çeviriyor, dualar okutuyordu. Hamines'i ile teyze arasında büyük münakaşalar oluyordu. Halide'nin abla dediği üvey annesi o gün Beşiktaş'ta bir dostuna yatıya gitmişti. İşte o gece Edip Bey yeniden evlendi. Yeni üvey anne saraylı teyzeydi. Edip Bey artık iki eşliydi. Modern fikirli dostları Edip Bey'i ayıpladılar. Abla döndüğü gün bütün ev ayaktaydı. Doğru yukarı çıktı. Saraylı teyzenin odasına gitti. Herkes kapının dışında bekliyordu. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş diyerek odasına çekildi. Saraylı teyze ayakta başı önünde ağlıyordu. Edip Bey o günden sonra bir gece ablanın, bir gece saraylı teyzenin odasında yattı. Halde Edip bir erkeğin iki eşle birlikte olmasının bir metresle ilişkisinden daha katlanılmaz olduğunu, çocukları ve birlikte yaşayan insanları da etkilediğini yazar. Edip Bey'in abla ile evliliğinde iki kızı olmuştu. Nilüfer ve Nigar. Edip Bey evde baş gösteren huzursuzluğu fark ettiğinde Nilüfer'i, Nigar'ı ve annelerini alıp büyük babanın ölümü üzerine terk edilen mor salkımını eve götürdü. Saraylı teyze, Hamine, Halide ve Mahmure ise Üsküdar, İcadiye'de başka bir eve taşındılar. Herkesin meraklı gözlerle ablayı izlemesi Halide'nin hafızasında bir fotoğraf olarak kaldı. Edip Bey'in iki eşli yılları Halide'yi çok kötü etkiledi. İki eve de gidip gelen Edip Bey'in Saraylı teyzeden iki çocuğu oldu. İlki kızdı, Belkıs. İkinci çocuk oğlandı. Adını Sait koydular. Halide'nin artık bir ablası, dört de kardeşi vardı. O yalnız çocuk, ölümlerin, evliliklerin ve boşanmaların ardından dağınık da olsa büyük bir aileye kavuşmuştu. Yaşam boyunca da hem ablası Mahmure'den hem de kardeşlerinden destek görecekti. Babasının Saraylı teyze ile evliliği uzun sürmedi. Entelektüel birikimli bir kadın olan teyze, konuşmalarıyla Mehmet Edip'in canını sıkmaya başlayınca boşandılar. Teyze, Hamine ile birlikte o civarda başka bir eve taşınırken çocukların yürek burkan ağlamaları Halide'yi de yaraladı. Bu ayrılış öylesine acı doluydu ki o gün Halide hiç evlenmemeye karar verdi. Toplumda yaşanan değişim kadın erkek ilişkisini de değiştiriyordu. 1874 yılında İstanbul'a gelen İtalyan gazeteci ve yazar Edmondo de Amicis yaşanan değişimi algılamıştı. Her gün eski bir Türk ölmekte ve tanzimatçı bir Türk doğmaktadır. Gazete, tesbihin, sigara, çubuğun, şarap, iyi suyun, yaylı araba, arabanın, piyano, davulun, Fransız grameri, Arap sarf ve nahvinin, kâgir ev, ahşap evin yerini almaktadır. Her sene binlerce kaftan kaybolmakta, binlerce İstanbul'in ortaya çıkmaktadır. Dipnot 21. Edmond de Amicis, İstanbul, 1981, sayfa 140. De Amicis'e göre, tanzimatçı Türk çenesine kadar düğmeli uzun siyah İstanbul'in, koyu renk sübyeli pantolon ve fes giyer. Fotoğraf çektirir, Fransızca konuşur, akşamı da tiyatroda geçirirdi. Sarıklı Türk ise hala Sırat Köprüsü'nden geçeceğine inanırdı. Kararsızlar ise fes, kaftan ve sarık arasında gider gelirlerdi. Dipnot 22. Edmond de Amicis, İstanbul, sayfa 139. Halide'nin çocukluğu, değişimin her alanda kendisini gösterdiği, hız kazandığı yıllardı. Ergenlik yılları. Küçük, ufak tefek kız büyüyor, bluzunun altından göğüsleri kendini belli ediyordu. Halide'ye Hamine'si hemen kırmızı bir çarşaf dikti. Ama o, sokakta yürürken çarşafın içinde bunalır, üstünden çıkarıp taşıması için kendisine eşlik eden Ahmet Ağa'yı verirdi. Kaç göç günleriydi. Bir baba kız, gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu Beyoğlu'nda birlikte gezebilir ama Beşiktaş'a gitmek istediklerinde sorun çıkardı. İstanbul'un değişik semtlerinde farklı uygulamalar vardı. Kaç göçün nasıl uygulandığı, İstanbul'un bir semtinden diğerine değişirdi. Bu yüzden bazen ayrı faytonlara binmek zorunda kalan baba ile kız, vapurda da yan yana oturamazlar, biri kadınlara, diğeri erkeklere ayrılan yerlere yönelirdi. Dipnot 23. Halide Ziya Uşaklıgil, Nesli Ahir, Özgür Yayınları, İstanbul 1990, sayfa 142. Halide, büyümekte olan bir genç kızınız erkeklerle ilişkisinin nasıl değiştiğini dikkatle gözlemiş, Sinekli Bakkal romanında anlatmıştı. Bu gözlemlerini yansıttığı Sinekli Bakkal'ın Rabia'sı, bakkal dükkanında kaç göç nedir bilmezken, ondaki değişim çevrenin gözünden kaçmıyordu. Rabia büyüdükçe güzelleşiyor, güzelleştikçe mahallenin delikanlıları için tehlikeye dönüşüyordu. Başı piyanoya ancak yetişirken şimdi piyanonun üstünden odayı seyretmekteydi. Birlikte büyüdüğü erkeklerden ayrılmasının zamanı gelmişti. Rabia, kaç göç zenginler için diye diretiyordu. Ne fena adetlerimiz vardı. Dipnot 24. Sinekli Bakkal, sayfa 128-131. Amerikan Kız Koleji. Mehmet Edip, sarayda görev yaptığına çok daldırmadan muhalif karakterini korur, kendi tarzından taviz vermezdi. Abdülhamid'in hışmını üzerine çekmek pahasına kızını Amerikan Koleji'ne vermek istiyordu. Bu amaçla evlerinden birini Üsküdar'ın bitişiğindeki gayrimüslim mahallesi İcadiye'ye taşımasının asıl nedeni de buydu. 1893 ya da 94 yılıydı. Edip Bey, Halide'yi Üsküdar'daki güzel manzaralı bir Ermeni konağında eğitim veren Amerikan Koleji'ne götürdü. Yaşı çok küçük diye okul onu kabul etmedi. Edip Bey kararlıydı. Sonunda kızının nüfus kağıdında yaşını 2 yıl büyüttürerek onu okula yazdırmayı başardı. Dipnot 25. Halide Edip, kadın tahsilinin bir büyük bayraktarı. Akşam 9 Mart 1950. Okulun müdürü Dr. Patrick kendisiyle mülakat yaparken Halide onun doğulu ağzıyla konuştuğu Türkçeyi çok tanıdık bulmuş, bu yüzden boynuna sarılmak istemişti. Garip diyetlerle beslenen, namaz kılıp dua okuyan, Rumca şarkılar söyleyen minik kız öğrenciler arasında küçücük kalmıştı. Yaşının büyütüldüğünü bilen okul idaresi onu yatılı kabul etmemişti. Okulun binaları gün batımında İstanbul'dan seyredildiğinde camları göz kamaştırırcasına altın gibi parladığı için Rumların altın şehir, Chisopolis olarak andığı Üsküdar'ın en güzel noktasına 3 dönümlük bir arazinin üzerine konumlanmıştı. O günlerin Üsküdar'ı 60 binin üzerinde nüfusu olan koca bir şehirdi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 21, devamı dördüncü ayrımda.